Beyaz geyik.
Ayrım 6.
Aşağıya bakınca bahçede bir Arap halayık gördü. Bunun sarayda görevli olduğunu anladı, onu yanına çağırdı. Arap halayık odaya gelince, 40 gündür yelpaze sallamaktan halim kalmadı dedi. Gel akşama dek sen salla şu yelpazeyi, ben de gidip biraz dinleneyim, kendime geleyim. Bunları söyledikten sonra yelpazeyi halayığın eline tutuşturdu. Kendisi de başka bir odaya gitti. Orada ilk gördüğü yatağa uzandı, ölü gibi derin bir uykuya daldı. Akşama doğru uyandı, hemen elini yüzünü yıkadı, saçına çeki düzen verdi. Odadaki dolapta gördüğü ipek giysilerden en güzellerini giydi. Kıymetli taşlardan en güzellerini saçlarına taktı. Bilezikler, yüzükler taktı. Güzel kokular süründü. Yakışıklı adamın bulunduğu odaya gitmek için oradan ayrıldı. Ancak bu arada öbür odada durum değişmişti. Yelpaze sallayan Arap halayık kağıtta yazılanları okuyunca durumu anlamıştı. Bu nedenle genç adam uyandığında nasıl davranması gerektiğine karar vermişti. Tam 40. gün dolarken genç adam gözlerini açtı. Olduğu yerde doğruldu, karşısında halayığı görünce hemen onu kucakladı. Ona, "Sen benim karım oldun artık," dedi. Halayık bu sözlere hiç şaşırmadı. Prense 40 gün 40 gecedir başında dua edip bekleyenin kendisi olduğunu söyledi. Tam bu sırada kız içeriye girdi. Halayık onu görünce prense, "Ben padişah kızıyım," dedi. "Olduğum gibi görünmekten asla çekinmem. Ama şu pis hizmetçi utanmadan sultanlar gibi giyiniyor, takıp takıştırıyor, karşıma çıkıyor," diye prensi kandırdı. Sonra kızı kovdu, mutfağa gönderdi. Böylelikle prensle evlenmesi gereken kız hizmetçi, prensin hizmetçisi olan Arap halayık da prensin karısı oldu. Bu düzen içinde yeni bir yaşam başladı. Prens büyünün bozulup yeniden yaşama başlamasının sevinciyle saraydaki herkese birer armağan vermeyi düşündü. Onlara kendisinden nasıl bir armağan istediklerini sordu. Saray görevlileri de akıllarına gelenleri istediler. Karısı ondan pek çok armağan istedi. Sonra bunlar yetmezmiş gibi, "Kocacığım," dedi, "bana bir de ipek bir giysi vereceksin. Öyle bir giysi olacak ki bu, ne makasla biçilmiş olacak, ne iğneyle dikilmiş olacak. İşte böyle bir giysi olacak." Prens herkesin istediğini bir bir yazdı. Hangisini nereden alacağını kararlaştırdı. Sıra mutfakta çalışan güzel kıza gelince prens çok şaşırdı. Çünkü kıza ne istediğini sorduğunda o şöyle konuştu. "Sabır taşı sarı olur efendimiz. Sabır bıçağının sapı ise kara. İşte onu getirin bana." Prens kıza bundan başka bir şeyler daha istemesini söyledi. Ama kız sabır taşı dedi. Başka bir şey demedi. Sonunda prens tüm bu istekleri karşılamak için uzunca bir geziye çıktı. Hele karısının istediği makas biçmemiş, iğne dikmemiş giysiyi bulmak için belki de dünyanın öbür ucuna dek gidecekti. Prens birkaç ülkeye gitti. Oralarda çarşı pazar dolaştı, istenen tüm armağanları satın aldı. Hatta karısının istediği giysiyi bile kolaylıkla buldu. Gel gelelim, mutfakta çalışan kızın istediğini hiçbir yerde bulamadı. Nereye sordu ise herkes böyle bir şey bilmediğini söyledi. O güne dek hiç kimse sabır taşı diye bir şey satmamıştı. Sonunda prens kıza sabır taşı yerine birkaç güzel giysi aldı. Kendi kendine ne istediğini şimdiye dek unutmuştur bile diye düşündü. Genç kız bu giysileri görünce eski isteğini anımsamayacaktı herhalde. Prens bu düşüncelerle araştırmalarına son verdi, gemiye bindi, memleketine varmak için aşması gereken birkaç günlük yol için kamarasına yerleşti. Ama gemi bir süre sonra olduğu yerde hareketsiz kaldı. Ne ileri gidebiliyor ne geri dönebiliyordu. Sanki deniz yok olmuş, suların yerini toprak almıştı. Gemi de bu toprağın orta yerinde hareketsiz kalmıştı. Kaptan ve gemiciler saatlerce uğraştılar, çırpındılar, koşuştular ama çabaları bir sonuç vermedi. Yelkenler yırtılacak denli rüzgarla dolduğu halde gemi yerinden bile kıpırdamadı. O zaman kaptan yolcuları topladı, onlara, "İçinizden biri verdiği sözü tutmamış," dedi. "İşte bu nedenle gemi hareket etmiyor. Eğer o kişi sözünü yerine getirmek için hemen girişimde bulunmazsa, bu gemi bir santim bile ilerlemez. Hepiniz bunu böyle bilin. Prens kalabalığın arasından sıyrılıp kaptanın yanına vardı. Ona, haklısınız kaptan dedi. Sözünü tutmayan benim. Ama şu andan başlayıp sözümü yerine getirmek için her şeyi yapmaya hazırım. Prens bu sözleri söyler söylemez gemi olduğu yerde kımıldadı, sonra hızla geriye kalktığı limana doğru yol aldı. Prens limanda gemiden indi, kaptana kendisini 2 gün beklemesini, 2 gün sonunda beklemeden hareket etmesini rica etti. Kaptan onun bu ricasını kabul etti. Prens karaya çıktı, bu kez daha büyük bir çaba ile ince eleyip sık dokuyarak her yana araştırdı. Herkesle konuştu, kendisine sabır taşını nerede bulabileceğini sordu, bir ihtiyar ona bir muştu verdi. Sabır taşının nerede olduğunu biliyorum dedi. Sonra prense hangi yolu izleyeceğini, nereye gideceğini anlattı. Prens kiraladığı bir ata bindi, 4 nala sürdü. İhtiyarın tarif ettiği pınara vardı. Orada atından indi, pınarın kaynadığı mermere ayağını basar basmaz, bir dudağı yerde, bir dudağı gökte bir Arap belirdi karşısında. Önünde saygı ile eğildi, dile benden ne dilersen dedi. Prens sevinçle haykırdı, sabır taşı sarı olur, sabır bıçağının sapı kara, onları getir bana. Prens bu sözleri söyler söylemez Arap ona sarı bir taşla kara saplı bir bıçak verdi. Buyurun efendimiz, istedikleriniz bunlar dedi. Prens sevinç içindeydi. Taşla bıçağı heybesine attı, atını çatlatır gibi sürerek limana vardı. Gemiye bindi, kaptana tamam dedi, artık yola çıkabiliriz. Birkaç gün sonra gemi prensin ülkesine vardı. Prens satın aldığı eşyaları sarayına taşıttı. Herkese istediği armağanları verdi. Böylece sihirle uyutulduğu sürece kendisine hizmette kusur etmemiş olan adamlarının gönüllerini almış oldu. Karısı ise makas biçmemiş, iğne dikmemiş giysiyi çok beğendi, kocasına teşekkür etti. Prens yol boyunca hep sabır taşını düşünmüştü. Gerçekten kızın bu istedikleri çok anlamsızdı. Herkes bir şeyler istemişti. Hele sarayda çalışan kadınlar, kızlar, hepsi kumaşlar istemişlerdi, giysiler, takılar, tüller. Gel gör ki şu kız bir taş istemişti, bir de bıçak. Prens ne denli düşünürse düşünsün, bu sorunu çözümleyemeyeceğini anlamıştı. İşte bu nedenle kıza istediklerini verdikten sonra onu gözetlemeye karar vermişti. Kızın sabır taşı ile bıçağı ne yapacağını çok merak ediyordu çünkü. O gece kızın odasını görebilecek bir yere gizlendi. Kızın odasına gelmesini bekledi. Kız içeri girince kapıyı sımsıkı kapattı. Sonra taşı önüne koydu, bıçağı da eline aldı. Sanki bir insanla konuşur gibi başından geçenleri yerde duran taşı anlatmaya başladı. Önce babasının ölümünü, annesi ile bir başına kaldığını, geçimlerini zorlukla sürdürdüklerini söyledi. Sıra küçük kuşa geldi. Kuşun ilk olarak karşısına geçip, ah küçük hanım, vah küçük hanım, ne olacak senin sonun sözlerini söyledikten sonra, ne duruma düştüğünü, ne çok acı çektiğini söyledi. O bunları söylerken taş sanki canlıymış gibi kımıldanmaya, şişmeye başladı. Hele kuyu başında duvarın yükselişini, anasından ayrı düştüğünü anlattığında taş daha da şişti, kabardı. Sanki altında ateş yanan bir hamur mayası gibi fıkırdadı. Kız daha sonra saraya girişini, prensi bir odada hareketsiz yatar buluşunu, yelpazeyi, oradaki kağıtta yazılı olanları anlattı. Sonra 40 gün süre ile prens için dualar okuduğunu, kolu bacağı tutulana dek durmadan yelpaze salladığını hıçkıra hıçkıra söyledi. Bunları anlatırken sabır taşı büsbütün şişti, adam akıllı kaynadı. Kız, işte o son sabah baktım ki çok yorgunum, çok bitkin durumdayım, biraz dinleneyim dedim. Biraz yıkanıp paklanayım. Prens uyandığında beni kötü durumda görmesin istedim. Bunun için pencereden dışarıya baktım. Gördüğüm o Arap halayığı yanıma çağırdım. Ona prensi durmadan yelpazelemesini söyledim. Odadan çıktım, biraz uyudum. Sonra kalkıp yıkandım, temizlendim. Kız bunları söylerken sabır taşı artık iyiden iyiye kaynamaya başladı. Ardından kız halayığın nasıl olup da kendi yerine aldığını, beyi nasıl aldattığını da söyleyince taş ortadan ikiye ayrıldı, tuzla buz oldu. Kız bunu görünce sabır taşı, sabır taşı dedi. Ne duygun vardı, ne canın, ne aklın vardı, ne yüreğin. Bak sen bile dayanamadın benim başıma gelenlere. Peki ben nasıl dayanacağım? Söyle bana nasıl dayanacağım? Böyle söyleyerek elindeki bıçağı kaldırdı, tam göğsüne saplarken prens olduğu yerden çıktı, hızla atılıp kızın kolunu tuttu. Bıçak havada kaldı, sonra prens onu kızın elinden aldı. Şaşkın şaşkın bakan kıza, ''Benim alın yazım sen misin?'' diye haykırdı. Kızı sımsıkı sardı, saçlarını okşadı. Büyük bir sevgiyle öptü, ona başından geçenleri anlattı. İki genç el ele tutuşarak odadan çıktılar. Hemen çağrılan papaz ikisinin nikahını kıydı. Arap halayık ise yaka paça saraydan kovuldu. Genç kız prensle mutlu ve tatlı günler geçirdi. Bu arada kızın annesini de saraya aldırdılar. Zavallı kadın kızına kavuşmanın yanı sıra bolluk içinde gelecek günlerin kaygısı olmadan yaşamanın sevincini yaşadı. Küçük kuş ise sık sık göründü. Kızın penceresinin önüne kondu, tatlı tatlı öttü. Arada bir, ancak kızın duyabileceği bir sesle konuştu. Ah küçük hanım, vah küçük hanım, yerine geldi işte muradın. Kitabın sonu.
Bu kitabın ses kaydı, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.